Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta internet ve dış ticaret üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz dış ticaret uzmanı Sayın Çağatay Çetin. Hoş geldiniz Çağatay Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey. Teşekkür
Öncelikle,
ederim yayın için.
Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarına ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Çağatay Bey ile bugün internet ve dış ticaret üzerine konuşuyoruz. Öncelikle şunu sormak isterim. E-ticaret nedir? Bugünlerde çünkü e-ticaret konusu çok konuşuluyor. Dış ticaretten önce bizim ticaretin e-halini yani elektronik halini öğrenmemiz gerekiyor. E-ticaret nedir Çağatay Bey?
Bu sorunun cevabı aslında çok kısa, öz bir şekilde şöyle söyleyebiliriz. Ürün ve hizmetlerin işte tüketicilerle internet ortamında buluştuğu ticaret türü diyebiliriz yani. Genel olarak ve net olarak diyelim.
Peki e-ticaret, normal ticaretten farkları nedir? Yani internetten bir ürünü satmak, bir dükkan açıp satmaktan ne gibi farkları var? En basit şekilde önce dinleyicilerimizle bunları paylaşmak istiyoruz.
Tabii ki satışı, dağıtımı ve müşteriye ulaşması ve müşteri memnuniyeti sürecini tamamen online aslında takip edebildiği de bir süreç. Farkı bu. Fiziki ticarette ürüne dokunmak, görmek bu işin aslında temeli. Ama e-ticarette üründe satıcının ya da pazar yerinin size sunduğu sınırlar çerçevesinde dokunabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz uzaktan ve hissedebiliyorsunuz. Sonrasında da ödemesini de oradan yapıp satın alabiliyorsunuz. Aslında sürecin tamamında fiziken hiçbir şey görmüyorsunuz. Fiziki ticaretle arasındaki fark bu. Ve çok rahat karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Hem fiyat karşılaştırması hem kalite karşılaştırması. Bunlar en büyük etkenleri. Daha çok aslında normal geleneksel ticarete göre e-ticaretin temel farkı tamamen sürecin online olarak ilerlemesi ve bütün şartların aslında eşit olması diyebiliriz.
Şimdi online yani Türkçesiyle çevrim içi ticarette insanların, müşteri memnuniyeti çok önemli. İnternette insanlar beğendikleri ürüne güzel yorumlar yazıyorlar fakat beğenmedikleri zaman da olumsuz yorumlar yazabiliyorlar. Peki elinde bir ürün olan, yurt dışına göndermek isteyen ya da yurt dışından kendi ülkesine getirmek isteyen kişiler bunu internet üzerinden nasıl yapabilirler?
Bu şöyle, aslında orada e-ihracat kavramına giriş yapıyor. Türkiye'de son 3-4 yılda çok ciddi bir şekilde talep gören ve ihracatçıların da aslında odağı haline gelen bir platform ya da bir anlayış şeklinde gelişti. Şöyle söyleyebiliriz, aslında Walmart'ın sahibi söylemişti, biz eğer işimizde iyi olmazsak bizim patronumuz aslında müşterimiz demişti. Yorumlar da bu müşterinin yapabileceği en acımasız, en nasıl desem böyle sonuç odaklı değerlendirme diye söyleyebiliriz. Bunu daha yurt dışında daha büyük platformlarda yapan firmalar var. Türkiye'de de ihracatçıların odak noktası aslında bu platformlarda kendilerini sergilemek, ürünlerini sergilemek, ürünlerini oraya ulaştırmak olmalı. E-ihracat aslında ticaretin ihracat hali diyebiliriz. Yani e-ticaretin, çevrim içi ticaretin ihracat hali diyebiliriz. Bu da şöyle bir tarafı var e-ihracatın. Ürünler direkt yine tüketiciler yine platformlardan erişebiliyorlar. İki kavram var burada. Hem göndermek hem getirmek. Türkiye'de şu anda odak noktası üreticilerin aslında ürünlerini göndermek üzerine olmalı. Ve bence benim tavsiyem de eğer dolarla da kazanmak isteyen girişimciler varsa, düşünüyorlarsa bu platformları hiç vakit kaybetmeden çevrim içi ticaretin Türkiye'deki hali değil de yurt dışı haline merak etmeleri, o konuda çalışma yapmaları çok mantıklı olur ve makul olur.
Şimdi dünyadaki ticaretten bahsediyoruz ama çevrim içi ticarette evet her şey çevrim içi. Ödeme, işte ürünü satma, ürünü izleme, işte görme, yorum yazma. Fakat bunun en önemli kısmı tedarik. Burada da lojistik, ulaşım devreye giriyor. Peki dünyadaki lojistik ağı E-ticarete, ihracata hazır mı?
Şöyle, bunu aslında pandemi döneminde gördük. Şu şekilde değerlendirebiliriz. TİM'in ihracat raporu, geçen seneki Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat raporunda 2020 yılında en büyük ithalat, küresel ithalat, dünyadaki ülkelerin ithalat yaptığı sektör kimyevi maddeler olmuş. Bu sorunun cevabını böyle vermek istiyorum. Kimyevi maddeler demek aslında herkesin son yıllarda bileceği üzere pandemiden sonra işte alkol ya da işte bu temizlik ürünleri insanların virüsten korunmak için oluşturduğu talebi yansıtıyor aslında. Dünyadaki ithalat ve ihracat, tüm ticaret aslında çok çabuk yenilenebiliyor ve çok çabuk talepler de piyasaya yansıyabiliyor. Lojistik bu anlamda çok hızlı gelişiyor. Son dönemlerde zikredilen bazı taşıma şekilleri var. Intermodal dediğimiz bir taşıma şekli var. Yani bir ürün konteyneri bozulmadan hem karada hem denizde gitmesi gibi düşünebiliriz. Yani iki yolda da hiçbir şekilde farklı bir işlem yapılmadan ulaşması. Aynı zamanda yazılım süreçlerinin de yapay zeka ile beraber çok farklı bir noktaya gelmesinden dolayı çok enteresan, çok dinamik lojistik şekilleri hayatımıza girdi. Artık fulfillment diye bir kavram ortaya çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, sizin adınıza kargo yapılan, sizin adınıza müşteriye ulaştırılan ve sizin hiçbir şekilde müdahale etmediğiniz, hiçbir şekilde sizin kontrolünü sağlamadığınız, sizin adınıza firmaların yaptığı süreçler başladı artık. Yani bunun cevabı evet, lojistik anlamında çok hızlı gelişiyor dünya ve insansız artık nakliye araçları, insansız gemiler test edilmeye başlandı. Yükler gidip gitmeye gelmeye başladı. O yüzden bence lojistik e-ticaretine de e-ihracatın bu konudaki en hızlı gelişen ve en hızlı reaksiyon veren tarafı diyebiliriz.
Dünyada lojistik konusunda Türkiye hangi konumda? Yani bizim jeopolitik konumumuz, ülkemizin işte bulunduğu yer,
Evet.
ulaşım ağımız, bunlar lojistik olarak bize ne gibi avantajlar sunuyor?
Şöyle Tolga Bey, bu olduğumuz coğrafya bizim için aslında ihracat için çok büyük faydalar barındırıyor içerisinde. Şöyle, biz aynı zamanda hem üretici bir ülke olduğumuz gibi tüketici de bir ülkeyiz. Bundan dolayı yurt dışındaki firmaların da odak noktasıyız ülke olarak. Onlar da buradaki pazara erişmek için bir lojistik ağ kurmak istiyorlar. Aynı lojistik ağ biz aynı şekilde Avrupa'ya, yakın coğrafyaya, Orta Doğu'ya mal satmak için biz de bir lojistik ağ kuruyoruz. Ve karşılıklı bu ağ kurulduktan sonra yaklaşık olarak 4 saat uçuş mesafesinde dünya nüfusunun hatırı sayılır bir rakamı var bize yakın. Yani ve bunların refah seviyeleri yüksek. İşte İngiltere diyebiliriz, Almanya diyebiliriz, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai diyebiliriz. Bu ülkelere ürün satmak ülkenin jeopolitik konumundan dolayı çok kolaylaştı artık. Hem uçuş mesafeleri hem de intermodal dediğimiz lojistik köy mantığında hareket eden organizasyonlar arttıkça bizim hem erişimimiz kolaylaştı hem günden güne teknolojiyle beraber bunu çok daha sağlıklı hizmet verebilir hale getirdik. Yani lojistik konusunda Türkiye hem Avrupa'da açtığı depolarla, firmalarıyla hem de pazara erişimde ihracatçılarına verdiği desteklerle çok farklı bir noktaya getirdi lojistik anlamında ihracat ve ihracat kapsamında.
Şimdi internette tabii ki ticaret devam ederken kullanıcılar ortaya dijital ayak izlerini bırakıyorlar. Yani verilerini bırakıyorlar. Peki bu verilerin toplanması ve yorumlanması nasıl oluyor ve ne işe yarıyor?
Şöyle, ihracatın aslında kalbi data diyebiliriz. Datasız hiçbir şey olmuyor. Bu da şöyle bir tarafı var. Amerika gibi ülkeler üzerine örnek verecek olursam, bazı B2B yani business to business işte toptan ürün satandan toptan ürün satana Türkçesi bir platformda sizin konsumento bilgilerinizi, sizin yükleme bilgilerinizi, müşterinizin bilgilerini belli bir ücret karşılığında satıyorlar. Yani şöyle, siz işinizi geliştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz, üretiyorsunuz, çok zor bir şekilde müşteri buluyorsunuz. Bulduğunuz müşteriyi de birisi 150-200 dolar verip satın alabiliyor. Bu datanın gücü, insanların dataya erişimi. Ve firmalar bu ücreti ödedikten sonra firma bilgilerini aldığında otomatik olarak sizin rakibiniz oluyor. O 150 dolar 200 dolarlık harcamayla. Bu data o yüzden hem korunması anlamında hem de bu işlemleri uzun süreli eğer bir yatırım yaptıysanız sürdürülebilirlik manasında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında bir veri güvenliği sorunu da ortaya çıkıyor orada. Yani ihracat beraberinde bir veri güvenliği problemi de getiriyor diyebiliriz data konusunda da.
E-ticaretin geleceğinde ne görüyorsunuz peki? Yani şehrin
Şöyle.
merkezinde bir dükkanınız var diyelim. Yani
Evet.
şehrin tam ortasında, en işlek caddede. Yani bu yakında bir işe yaramayacak mı? Her şey internetten mi olacak?
Ya şöyle onu rakamlarla aslında değerlendirmek lazım. 2019 yılında e-ticaret %66 büyümüş Türkiye'de. Yani 2019'dan 2020'ye geçişten bahsediyorum. Bunlar Ticaret Bakanlığı verileri. Kesinlikle eğer online manada, çevrimiçi manada bir operasyonunuz yoksa dükkanınızdaki stoğu, iş yerinizdeki stoğu sadece fiziken açıyorsanız kaybediyorsunuz. Bunu veriler söylüyor, biz söylemiyoruz. Ve şöyle bir şey var. E-ihracat anlamında da dönüşümde Türkiye'nin genel ihracatta Türkiye'nin oranı genel ihracatı oranı yani e-ihracatın %1,3 seviyesinde. Bu da dünyada %4,5 falan. Bizim 3 katımız civarında şu dünyadaki trendten bahsedersek. E-ticareti eğer siz kendi işletmeniz için açamıyorsanız, yapamıyorsanız çok büyük bir problemle karşı karşıyasınız. Çünkü rakibiniz ne yapıyor? Şunu yapıyor rakibiniz. Rakibiniz fiziken ürün satıyor. Rakibiniz online ürün satıyor. Rakibiniz bir de entegrasyon programlarıyla beraber kendi stoğunu başka satıcılara açıyor. Bunu online yürütebildiği için bu XML dediğimiz bağlantı şekilleri var. O bağlantı şekliyle stoğunu kendinden başka belki 20 satıcıya bile açabiliyor. Yani bir tarafta aynı ürünü satan 20 satıcı var, bir tarafta tek satıcı var. Yani dürüst olmak gerekirse önümüzdeki bir 5-6 yıl içerisinde işleri çok çok çok zor diye düşünüyorum sadece fiziki ürün satan firmalar diyebilirim yani.
Alışveriş tamamen internete dönecek diyorsun.
Tabii ki, tabii ki. Şöyle, bunu şu şekilde fulfillment olayını biraz açmak istiyorum. Fulfillment
Öncelikle
demek,
Türkçesi evet.
evet. Ha, öncelikle Türkçesi. Türkçesi şu, sizin adınıza kargo operasyonunu yöneten hizmet demek aslında. Bu şu anlama geliyor. Bir yerde deponuz var. İçeride ürünleriniz var. Sizin adınıza firmalar, bu işi yapan firmalar var. Bu firmalar diyor ki, sen internet satıcısıysan eğer ürünleri benim depoma getirebiliriz. Bu depoda da biz senin adına kargolama yapabiliriz diyor. Ve bu stoğu onlar yönetiyorlar. Yani siz aslında bir ekstradan bir iş yapmak istediğinizde, sabit bir işiniz varken, kenarda da böyle bir şey yapayım dediğinizde, çevrimiçi platformlarda satıcı olabiliyorsunuz. Ve bu sürecin tamamını iade almayı, ürün paketlemeyi, fatura kesmeyi sizin adınıza yapan firmalar var. Bu işi öyle bir noktaya getirdiler ki artık insanlar için inanılmaz kolaylaşmaya başladı. Yani önceden ürünü göndermek, paketlemek bir problemken artık öyle bir sorunu bırakın, müşteriye cevap verme noktasında bile siz ilgilenmiyorsunuz. Bu üst süreçlerin tamamını yöneten firmalar var artık.
Yani siz
Bunu
diyorsunuz ki
evet.
aslında siz üretin yeter artık.
Aynen
Evet.
öyle, aynen öyle. Bunu ihracatta da hani nasıl teknoloji kullanırız üzerine biz yıllardır da çalışmalar yapıyoruz. Artık bu süreçlerin tamamı artık yazılımlaşmaya ve yapay zekaya bağlanmaya başladı.
Şimdi
Ve
internetten nasıl satış yapılır bunu konuştuk ama biraz
evet.
da şunu konuşmak lazım. İnternet alışveriş yaparken müşteriler neye dikkat etmeli? Sonuçta bir de İnternette çok sayıda dolandırıcı var. Mesela
Evet.
telefon alıyorlar ama kutunun içerisinden kabak çıkıyor mesela. Böyle bir haber
Evet.
görmüştüm geçen.
Evet,
İnsanlar
evet.
internette alışveriş yaparken neye dikkat etmeliler? Sadece yorumlara bakacak olursak internetteki
Evet.
çoğu yorumun da sahte olduğunu biliyoruz.
Tabii, kesinlikle. Burada şöyle bir tarafı var bu işin. Ürünün güvenilir olduğunu anlamanızda bir tanesi tabii ki yorumdur ama yorum tek başına bir etken değildir. Satıcıya sorduğunuz ve cevap aldığınız süre çok önemlidir. Satıcının sizle iletişimi çok önemlidir. Bunu bir ölçüt olarak alabilirsiniz. Çünkü işine bağlı ve işini takip eden bir satıcı aynı zamanda ürününü de arkasında duran bir problem olduğunda çözebilen taraftır. Bir de satıcının markası var mı? Şimdi bu etiket, yani İngilizcesi private label, tam Türkçesi de böyle hani ürün özelleştirme diyebiliriz. Sizin adınıza marka yaptırma. Ürünün bir markası varsa, e-ticarette de bir markaya sahipse, bir değeri varsa, satıcı o markaya zarar gelmemesi için elinden geleni yapar. Bir ürün alırken internette de e-ticaret markalarını tercih ederseniz şunu da tüketmiş oluyorsunuz aslında. Markaya yapılan bir yatırım var. O yapılan yatırımı satıcı korumak istiyor. Eğer e-ticaret markaları olan ve bir kurumsallığını gördüğünüz, hissettiğiniz hesaplardan satın alma işlemini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Buna böyle yaklaşabiliriz. Böyle yaklaşırsak da kesinlikle e-ticaret ortamında, çevrim içi pazarlarda çok böyle daha amatör, size cevap veremeyecek satıcılarla size daha profesyonel yaklaşan satıcıları çok rahat ayırt edebilirsiniz.
Dijital Dünya devam ediyor.
Türkiye'den yurt dışına ya da yurt dışına Türkiye'ye bir ürün getirmek ya da göndermek istiyorsunuz.
Evet.
Nereden başlamak gerekiyor?
Şöyle, bunu ithalat, önce ürün getirme kısmından başlayalım. Bunu tüketicilerin çok iyi bilmesi lazım. Bunları çok iyi farkında olması lazım. Şöyle, son dönemlerde bir ithalat yaptığınızda, daha doğrusu bir ürün aldınız. Diyelim ki işte isim vermeyelim, isim paylaşmayalım. Çok ünlü olan web sayfalardan ürün alışveriş yaptınız ve ürün Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde artık otomatik vergilendirme sistemine geçmeye başladı. Bu ne demek? Siz 1 dolarlık ürün de alsanız, 50 dolarlık ürün de alsanız bir faturası var ve siz deseniz ki ben bu ürünü kendim kullanacağım, ticari amaçla getirmedim deseniz bile vergisini ödüyorsunuz. Bu eğer atıyorum 50 dolar ve 100 dolar civarındaysa bununla ilgili beyanname açtırmanız gerekiyor. Bir gümrükleme yapmanız gerekiyor. Eğer ürün Türkiye'de üretilen bir ürünse ve üründe bir ticari olarak bir koruma varsa, bir ilave gümrük vergisi konusunda, antidumping konusunda bir eğer bir koruma varsa, bu sefer ne yapıyorsunuz? Gümrükçünüz sizin adınıza o vergileri ödüyor. Yani şu oluyor, 50 dolarlık bir ürün belki size 300 dolara gelebilir. Kullanıcılarımızın başına da gelmiştir. Benim etrafımdaki arkadaşlarım falan da sorun yaşadıkları zaman beni arıyorlar, söylüyorlar. Kesinlikle yurt dışından ürün getirirken kıymetinin çok yüksek olmamasına dikkat edin. Kesilen faturanın çok yüksek olmamasına dikkat edin. Bunlar çok ciddi manada kullanıcıları sıkıntıya sokuyor. Şöyle bir hesap yapayım. Şöyle komik bir hesap. Bunu da biraz böyle netleştirmek adına Tolga Bey. 50 dolarlık bir ürünü getirmek istediğinizde bir anda size 250 liralık, 300 liralık bir gümrükleme bedeli çıkabiliyor. Bununla ilgili eğer muayene varsa orada ekstra bir masraf çıkabiliyor. Ve aslında burada bizim ülkemiz, gelişmekte olan, üretici olan ülkelerde şöyle bir şey hedefleniyor. Yurt dışından alışveriş yapılmasın. Bizim dolarlarımız dışarıya gitmesin. O yüzden gönderelim burada. O noktada da şöyle söyleyebiliriz. Eğer ithalat kısmı biraz oturduysa, ihracat kısmında şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Nasıl yapıldığını önce öğrenmek lazım. İhracatı da biraz önce nasıl söyledim? İşte içeride bir markanız olursa, bu konuda bir çalışmanız olursa tüketiciler size güvenir. İhracatta da bir markanız olması gerekiyor. Yurt dışında, diyelim ki işte bir pazar yerinde, ünlü bir pazar yerinde İngiltere'de bir hesap açtınız. Önce bir şirket kurmanız gerekiyor. Şirket kurduktan sonra bir marka tescili yapmanız gerekiyor. Marka tescili yaptıktan sonra o marka tesciliyle ilgili ürünleri buradan toptan olarak gümrükleyip göndermeniz gerekiyor. Oradaki firmanızdan da ithalat yapıp içeriye çekmeniz gerekiyor. Bu işin en sağlam kısmı. Çünkü son yıllarda şöyle bir kavram girdi ihracat ve e-ticaret platformlarına: dropshipping. Dropshipping demek stoksuz e-ticaret demek. Şimdi bu ikisinin arasında bir yerde konumlanıyor. Biraz önce demiştim ya, artık insanlar kendi stoklarını online olarak açabiliyorlar. Bunu profesyonel olarak yapan firmalar var. Geliyorlar, atıyorum işte Çin'den üretici firmalar toplanıyorlar. Almanya'da bir depo açıyorlar. Bu deponun içine bütün ürünlerini yüklüyorlar. Ve diyorlar ki satıcılara, burada hazır ürün var. Ürünü satın almanıza gerek yok. Bunlar da size bizim açtığımız online olarak bilgilerimiz, stoklarımızı online olarak ve bunlar fotoğraflarınız. Buyurun yükleyin. Siz satıcı olun. Biz sadece ürünlerinizi gönderelim diyorlar. Şimdi bu kavramları birbirine oturtursak eğer siz stoksuz da E-ihracat yapmak istiyorsanız bunun da yolu yöntemleri var. Bununla da ilgilenebilirsiniz. Ama elimde bir değer olsun, İlerleyen dönemde de bu değeri yeri geldiğinde satabileyim, bir elinizde bir sermaye birikimi olsun istiyorsanız, bir çocuk gibi bir e-ticaret markasını büyütmeniz gerekecek. Belli bir seviyeye geldikten sonra da tabii satıp satmamak size kalmış bir şey, ama bunların hepsini çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Çünkü dünyada bu tarz platformlar artık birbirine entegre çalışmaya başladı. Markayı satmak, bunu karşı tarafın denemesini sağlamak, bunlar eskisinden çok daha kolaylaştı artık.
Türkiye dünyanın en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Önemli bir ülke dünyada. Fakat yeterince dünya markamız yok sanırım. Biz Türkiye'deki bu ürünleri, bu kaliteli ürünleri nasıl dünyada markalaştırabiliriz ve e-ticarette, e-ihracatta üst düzey seviyelere çıkabiliriz? Bunu merak ediyorum.
Şöyle, bunu bir sistem dahilinde yapmamız gerekiyor. Böyle bir stratejimizin ve bu konuda olan uzman olan insanların sürekli olarak firmalarla iç içe olması gerekiyor. Şöyle bir tarafı var. Eğer siz bir marka yaratmak istiyorsanız bu zahmetli bir süreç. Kolay bir süreç değil. Özgün olmak farklı bir süreç. Ama aslında Türkiye'nin bu konuda üretiminin desteklediği yapılar var. Çok farklı şeylere düşünmemek lazım ürün anlamında. Şöyle, Türkiye'nin işte lider olduğu konular var. Otomotiv var, işte tekstil var. Bu konularda marka yaratmak en kolay ve en hızlı netice alabileceğiniz alanlar diyebiliriz. Çünkü bunlarda bir ölçek var. Ve bu ölçek sizi ticarette başarılı kılıyor. Markaların yaratılış süreçleri de buna bağlı aslında. Siz ne kadar rekabetçiyseniz markanız da o kadar ön plana çıkıyor. Siz ne kadar ürüne pahalı erişiyorsanız eğer, markanızı da öne çıkarmanız o kadar problem oluyor. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Türkiye tekstil konusunda özellikle marka yaratmada aslında çok şanslı. Neden? Avrupa'daki, Amerika'daki dünya markalarının aslında biz üretim anlamında arka bahçesiyiz. Onlar adına üretim yapan bir sürü firmalarımız var. Bir kalite sistemi aslında oturdu. Ve bir son yıllarda da bir kültür oluştu bu konuda. Bunu artırmada da devlet destekleri de çok büyük bu arada. Uluslararası bir marka tescili aldığınız zaman devlet destekleri var. Yerel anlamda bir marka tescili almak istediğinizde yine devlet destekleri var. Bunların tamamını alt alta topladığınızda aslında bir çerçeve, aslında bir resim çıkıyor. Şöyle, Türkiye'de şu kültür oluşturmaya çalışıyor. KOBİ'ler marka üretsin. KOBİ'ler ürünlerini markalı göndersin. KOBİ'ler ihracatı bu şekilde yapsın. KOBİ'nin kendisi oyuncu olsun. Türk ticaret merkezleri bu konuda çok büyük bir atılım yaptı KOBİ'ler için ve Türkiye'deki küçük ihracatçılar için. Oralarda ürünlerinizi depolayabilirsiniz, sergileyebilirsiniz, ofis imkanı veriyor. Yani ayrıca verilen desteklerin haricinde de kendi ürünlerinizi bir pazar gibi oralarda sergileyebiliyorsunuz ve oralarda bu ticareti geliştirebiliyorsunuz. Aslında marka bunların hepsinin kilidi, bir kilidi açan anahtarı diyebiliriz yani.
Dış ticarette ya da iç ticarette, e-ticarette hepsinde en önemli konulardan bir tanesi de imaj, algı ve itibar yönetimi. Bunu da bu markalar sosyal medya mecraları üzerinden yapıyorlar. E-ticarette ya da dış ticarette, dış elektronik ihracatta markalar sosyal medyayı nasıl kullanmalılar ya da çevrim içi halkla ilişkiler faaliyetleri nasıl yapmalılar, müşteriye nasıl yanaşmalılar ya da müşteriler açısından sorduğumuz zaman müşteriler hangi türlü yanaşan markalardan kaçınmalılar?
Evet. Ya bu konu aslında şuradan başlayayım ben. Ticarette, daha doğrusu dünya ticaretinde B2B ve B2C olarak, yani şu demek, business to business, business to customer. Bunlar ne demek? Bu sorunun cevabını öyle vermek istiyorum ben. Business to business demek, toptan satıcının toptan satıcıya mal sattığı. Yani bizim buradaki bir üreticinin Amerika'daki üreticiye satıcıya mal sattığı bir organizasyon düşünün. Buna B2B diyorlar. B2C de bunu siz direkt biraz önce anlattığım gibi eğer online çevrimiçi platformlarda satmak isterseniz business to customer, yani direkt satıcıdan tüketiciye ulaşan süreç demek. Şimdi dünyada bu iki olay, bu kavram kalktı. Neden kalktı? Biz bir çevrimiçi platformda başımıza şu geldi. Bizim ürünlerimizi görüp işte Ürdün'den, işte farklı ülkelerden, Orta Doğu'dan bu ürünleri biz toptan almak istiyoruz diyenler oldu. Yani şöyle bir durum var. Biz aslında B2C, yani direkt müşteriye satıyorduk. Müşteriye satarken oradaki satıcının fiyat dikkatini çekiyor. Ve diyor ki bu ürünlerden biz toptan alırsak bize gönderebilir misiniz diyor. Şimdi siz bunu nasıl eriştiniz peki? Bu şöyle oldu. Sosyal medyanın gücü burada ortaya çıkıyor. Eğer siz bir reklam verdiyseniz sosyal medya üzerinden ve bu platformlarda insanlar evdeyken bile onların ekranlarına düşebiliyorsunuz. Yani normalde fiziken sizin 9-5 çalıştığınızda insanlara ürünleri pazarlayabilmeniz için 7 ya da 8 saatiniz vardı önceden. Şimdi 24 saat. O ürünleri onların ekranına düşürdüyseniz eğer saat gece 10 ya da işte akşam 8 neyse yemek yedikten sonra telefonu karıştırırken Instagram'da ya da işte diğer sosyal medya platformlarında çok rahat görebiliyor. Ve bunu gördüğü için de şey diyebiliyor yani abi şunlarla bir irtibata geçeyim deyip hiç iş saati olmayan bir vakitte size yazabiliyor. Siz de eğer geri dönüş yapıyorsanız müşteride bir tutundurma başlatıyorsunuz orada. Müşteri sizi hatırlamaya başlıyor. Sizde ürünün olduğunu biliyor. Ve sizden bu alışverişi yapabileceğini biliyor. Çünkü o soru sorduktan maksimum 15 dakika sonra siz cevap vermişsiniz. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bunu sosyal medya çok güzel bir köprü olarak ticarete aslında attı adımını. Ve şöyle söyleyeyim. Birçok benim bildiğim sosyal medya mecralarında kurulan gruplar, işte o takip edilen sayfalar sayesinde birçok ihracat yapılıyor. Çünkü ben bir sektör için söyleyeyim, örnek vermek istiyorum. Madencilik sektöründe Latin Amerika'da inanılmaz bir şey var, pazar var. Türkiye'de de üretici çok fazla bu konuda. Maden ekipmanları konusunda, yedekleri konusunda. Bu ekipmanların müşterileri bir sosyal mecrayı kullanırlar, sosyal medyayı kullanırlar. Sürekli makinenin başında oldukları için bu adamlar alıcılar. Bu adamlar ürün satın alıyorlar, ithalat yapıyorlar. Yani bizim buradan ihracat yapmamızın yolunu açıyorlar aslında. Ama bu adamların bilgisayarları yok. Bu adamların cep telefonları var ve sosyal medya kullanıyorlar. Ben sosyal medya üzerinden defalarca ihracat yaptım onlara. Bu çok burası o kadar insanların dikkat etmesi gereken yer ki orası olmazsa bir ayağınız yok yani öyle söyleyeyim. Bu işi dört ayaklı olarak düşünürseniz tek ayağınız yok. Topal gidiyorsunuz yani.
Şimdi insanlar bir ticaret yapmaya başladıkları zaman hala dükkan açmak ya da bu dükkanın dekorasyonu yapmak, işte dükkanın aylık yüksek kirasını ödemek, işte stopajını ödemek vesaire bunları ödüyorlar. Fakat internete yeterince önem vermiyorlar. Belki de fiziki ortama ödediklerinden daha fazlasını internete ödemeleri gerekiyor dediklerinize göre.
Evet, evet. Kesinlikle. Yani oradaki yapılan masraf şöyle söyleyebiliriz. Evinin bir odasını çevirsin, raf yapsın ama dükkan iş yerinde fiziki depoya vereceği kirayı internete reklam ücreti olarak harcasın. Çünkü öyle platformlar var ki şunu ölçebiliyorsunuz. 1 dolarlık reklam yatırımı yaptığınızda 8 dolarlık, 9 dolarlık kar elde edebiliyorsunuz. Yani bu çok enteresan. Bir ürününüz var ve 1 dolarlık reklam yatırımı yapıyorsunuz ve o ürünü, 1 dolarlık ürünü, 1 dolarlık reklamı siz ürün sattığınızda 8 dolara çevirebiliyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir güç. Çünkü bir anda yüz binlerin ekrana düşebiliyorsunuz. Çok cüzi miktarlarla. Ve datadan bahsetmiştik ya Tolga Bey.
Evet.
Datadan dolayı direkt müşterisine, direkt bu işin alakalı, ilgili olan kişisinin ekranına düşürüyorsunuz. Yani burada bir ikna sürecine de gerek kalmıyor aslında. O big data dediğimiz, büyük data dediğimiz o datadaki kullanıcı hafızaları diyeyim, işte o konudaki bilgiler müşteriyi de yönlendiriyor. Ve sizin işinizi kolaylaştırıyor bir satıcı olarak yani. Öyle diyebiliriz.
Yani buradan şuraya gelebiliriz. Eskiden bir söz vardı, İstanbul'un taşı toprağı altın diye. Artık aynısını internet için de söyleyebiliriz. İnternetin taşı toprağı altın. Ve ben bu programı şöyle bitirmek isterim. Amerika'da altına hücum döneminde yani 1800 yılların sonunda insanlar Amerika'ya altın aramaya gidiyorlardı. Fakat Amerika'da en çok parayı altın arayanlar ve bulanlar değil, altın arayanlara kazma kürek satanlar kazanmış. Bu sebeple aslında e-ticaret ve e-ticaret altyapıları bunun üzerine çalışmak bugün çok önemli. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz Çağatay Bey.
Ben teşekkür ederim Tolga Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ben.
Bu hafta internet ve dış ticaret üzerine konuştuk. Son sözünüz nedir dinleyicilerimize?
Vakit kaybetmeden bir markanız olsun. Vakit kaybetmeden ihracata başlayın. Çevrim içi platformlarda satışa başlayın. Çünkü hem sizin hem ailenizin belki geleceğini değiştirebilecek birçok fırsat bu platformlarda. Teşekkür ederim Tolga Bey. Çok sağ olun.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta internet ve dış ticaret üzerine konuştuk. Konuğumuz dış ticaret uzmanı Sayın Çağatay Çetin'di. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi bu mecralardan bize iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.